Ayrım 14, sayfa 144. 10 yıldan bu yana irili ufaklı figüranlar, hatta Bankalar Caddesi'ne çıkan aralıklardaki iş yerlerinde cıvıl cıvıl çalışan, etekleri rüzgarlı, çapkın kadınlardan kızlara, kızlardan henüz memeleri tomurcuklanmamış, sadece şöyle bir kabarmışlara varıncaya kadar gelip gidenler artık uğramaz olmuşlardı. Elinden bir iş gelmemesi, hatta soyup okşamaktan bile hoşlanmaması, sadece yüksek bir yere çıkarıp etek altındaki bacaklarına bakarak, dillere destan olmuştu bu ikincisi ille de. Bu yüzden gelmez olmuştu kadınlar, kızlar, kız çocukları. Allah canını alsın onun diyorlardı. Pis herif, midesiz herif. Böylesini de hiç görmedik. Lemansa aldırmıyordu. Üst baş alıyor, kremler, rujlar alıyor, harçlığını veriyordu ya. Uykuya geçti. Düşünde eski filmci Mahmut Bey'le birlikteydiler. Şirketin altındaki o odada gene tabanlarının altını yalamakla, terli ayaklarını avuçları içine alıp yüzüne gözüne sürmekle başlamıştı işi. Sonra o düğmesine basıldıkça biçimden biçime geçen karyolanın ta tepesine çıkartıp oturtmuş, eteklerini hafifçe kaldırtmıştı ki eteklerini indiriverdi. Adamın tatlı tatlı kayan, baygınlıklar geçiren gözleri. ''Leman, Lemancığım, yavrum, niçin, söyle niçin?'' Oturduğu yerden atlayıvermişti. ''Bana bak, ben buradan bıktım artık. Peki yavrum, peki şekerim, peki bir tanem, çık otur, aç eteklerini.'' Kalkmış, teyipli, pikaplı, radyolu büfenin gözünden aldığı bir tomar müstehcen resimle gelmiş, elleri yarım kalmış şehvetten titreye titreye uzatmıştı. ''Al bak bunlara, saç yarasını yere ben de bakayım, birlikte bakalım. Haydi çık yavrum, Leman, Lemancığım, bir şartla. Söyle derhal kabul edeceğim.'' Ben kendime mahsus bir garsoniyer tutmak istiyorum. Tut, tut şekerim, tut bir tanem. Ama niçin? Birisiyle mi buluşacaksın? Buluş. Ben kızmam ki, burada buluşun. Bir genç kız çığlığı düşünü berbat ederek uyandı. Dışarıda hala fırtına. Kulak verdi. Kimin çığlığıydı bu? Bilmiyordu. Belki de rüyasının derinliklerinden gelmişti. Ne olursa olsun tekrar uyuyamayacaktı. Uyuyamayacaktı ya, şu deminki düşte gördüğü, o uçarı, o midesiz Mahmut, acaba düşte dediği gibi bir başkasıyla buluşmasına razı olur muydu? Uyku tutmuyordu. Kalktı, çıtırtısı kesilmiş sobaya odun attı. Gelincik paketinden bir sigara yakıp yemek masası başındaki iskemlelerden birine oturdu. Belki de razı olurdu adam. Bir takım beyaz tozları koklayan, sigarasıyla kirli sarı bir şeyler sarıp içen, içtikten sonra da kah şehvet dalgalarıyla azgınlaşan, kah da kuzu gibi uysallaşıveren, zaman zaman da krizler içinde allak bullak olan bu adama ne diye açmasındı bunu? Hatta açıktan açığa ben bir gençle sevişiyorum, senin banyolu odada buluşacağım da diyebilirdi. Sigarasının külünü sinirli sinirli çırptı. Tam çekecekken, az önce düş görürken düşünü bozan genç kız çığlığına benzer hafif bir çığlık, sonra inleyiş, daha sonra belirsiz dakırtılar. Elinde sigara kalktı, kızının yanına gitti. Nursen, yavrum. Nursen boğuluyormuş da, gırtlağı hafif hafif bırakılmış, ferahlamışçasına hıh dedi. ''Ne oluyorsun yavrum?'' Genç kız belirsiz bir şeyler mırıldandı, sonra gene uykunun karanlık denizine daldı gitti. Az önce o da düş görüyordu. İskender'le birlikteydiler, bir deniz kıyısında. Belki de boğazda, bir yaz günü, herhangi bir ağacın altında, yan yana. Genç adam koluyla sarmıştı onu. Tatlı, çok tatlı şeyler söylüyordu ki, birden trikolarda onu bir yaz öylesinde öpüveren ustası, kara kaş, kara gözlü İsmail Usta, elinde bir bıçak, bıçağı göğsüne dayayıp başlamıştı sokmaya. Ama şimdi geçmişti artık. Mışıl mışıl uyuyordu sıcak ama karanlık odada. Ta yakınlardaki tütün fabrikasının borusu kalın kalın ötmeye başlayınca uyandı. Sacı başı darmadağındı, gülümsüyordu. Ne güzel düşler görmüştü ya. İsmail Usta'nın bıçakla saldırışı bir yana, evlenmişler, düğün, dernek. Ne gülüyorsun kız? Geceki düşten kafasında kalanlar tuzla buz oldu. Ne? Ne gülüyorsun diyorum. Ne gülmesi? Gülüyordun işte maymun. Aman başlama gene. Yatağından yere atladı. Soba sönmüş, o da iyice soğumuştu. Karyolanın ayak ucunda duran rugan terliklerini giydi. Aklında İskender, annesini öfkeli çatık kaşlarıyla bırakıp duvara yürüdü. Pembe yün ceketini aldı, sırtına geçirdi. İskender kalkmış mıydı acaba? Pencerede miydi? Dışarı çıkacaktı. Gene annesi, dışarısı çok soğuk, çoraplarını giy dedi. Duymadı bile. Çıktı. Islak takunyaları geçirdi ayağına. İskender değil, koca moruk penceredeydi gene. Yiyecekmiş gibi bakıyordu. Hay Allah kahretsin seni diye geçirdi. Bunak, pis bunak. Pencerenin önünden geçerken ihtiyarın yiyecekmiş gibi bakışını görmezlikten, bakıştaki anlamı anlamazlıktan gelerek günaydın amca dedi. Sadi Bey amcayı beğenmemekle beraber gene de günaydın yavrum dedi. Diline sağlık. Belki bir saatten beri avucunda tuttuğu aşk mektuplarından birini iyice sıktı. Genç kız musluğa gitmişti bile. Çıplak ayaklarında takunya, sırtında yün ceketi. Ne giyse ne yapsa yakışıyordu kafirin kızına. Çarpan yüreğiyle bekliyordu. Ne çıkardı mektubu verse, Diyelim ki kız tersledi de ne bu dedi. Açtı, okudu, kızdı, bağırıp çağırmaya başladı. Ne çıkardı? Canım ne çıkar? Gazetelerde okumuyor musunuz? 90 yaşındaki ihtiyarlar 15 yaşındaki kızları kaçırmıyor mu? Ben 68'imde bile yokum daha. O 17-18, belki de 20. Kaç yaş fark? 48. Buz gibi bir ter sızdı sanki kuluncunun ortasında. 48 yaş çoktu. Gerçekten de çoktu ama 90'lığın yanında gene de. İşini bitirmiş dönüyordu musluktan. Verse mi? Ayıp kaçar mı? Bağırıp çağırır mı? Bağırıp çağırırsa. Hava çok soğuk amca, üşümüyor musunuz? Hayır diyecekti. Seni düşündüğüm zaman üşümek nedir bilmiyorum diyecekti. Yavrum, evladım, şunu alsana. Ama çok rica ederim, hiç kimseye bir şey söyleme. Oku, suratıma fırlat istersen. Ama sakın sakın ha kimselere söyleme diyecekti. Diyemedi. Tek kelime çıkmadı ağzından. Genç kız geçip gitmiş, odalarına girmişti bile. Pencereden çekildi. Elleri arkasında odanın içinde dolaşmaya başladı. Bugün de geçmiş, bugünü de kaçırmıştı. Akşam lanet karı zaman zaman yaptığı gibi katır cilvesine başlayıp da küplere bindirdikten sonra ta gece yarılarına kadar oturup zevkle içi kabara kabara yazıp hazırladığı mektuplardan biriydi. Yok canım, bu işin üstesinden gelemeyecek, kız da bıkıp usanacak, kim bilir belki de bir başkasına meyil verecekti. Beceriksizliğini içerleyerek çabuk çabuk indi. Tam çıkacaktı, başında bir dönme, gözlerinde bir kararma, sinirlerinde bir çözülme. Kapıya dayandı, sonra çömeldi, geçmişti, kalktı. Bir kenardaki masasının üzerinde hazır duran yarım bardak suyunu içti. Ne zaman bir şeye canı sıkılsa da, içini umutsuzluk kaplasa böyle olurdu. Geçmişti, ne diye kendini üzüyordu? Bugün veremediyse yarın verirdi, yarın veremezse öbür gün. Müşteba mı? Adağım sende, düşündüğü bile yoktu. Verecekti evet, bir gün verecekti. Yol yoluyla, orman baltaynandı. Odadan sonra evden çıktı. Geceki fırtına hala sürüp gidiyordu. Bir gün öncekinin inadına gibi hava mosmordu. Yağmur mu, kar mı, yağdım yağacaktı. Kendini pehlivan Ali'nin kahvesine attı. Ali ocaktaydı. ''Oo'' dedi amca, ''evden mi kovdular?'' Sinirlendiyse de aldırmamayı uygun buldu. Lakin Ali üsteledi. ''Ha amca, Sadi Bey amca.'' Pencerenin önüne iskemlesini çekip oturduktan sonra ''Ne diyorsun be?'' dedi. Pehlivan Ali elini kaldırdı. ''Yo, ben öksüz büyüdüm, azarlama beni.'' Gülüverdi. ''İlahi Ali, azarlayan kim?'' ''Ha şöyle, bilirsin tektire yüzüm yoktur pek. Çay içeceksin değil mi?'' ''İçeceğim.'' Kahveci Ali, evdeki karısı mıydı ki cart curtuna boyun eğsindi? El adamı. Sonra ne çabuk unutmuştu vurucu kırıcı içeri girip çıkmışlığını. Çayı önüne getirilip konulunca ''Yaşlı Ali'ciyim.'' dedi. ''Galiba siftahı ben yapıyorum. Sen yapıyorsun. Siftahım iyidir, haydi.'' Ali için bu da önemli değildi. Siftahı iyi, kötü, siftahı iyi biriyle işe başlarsa o gün işlerinin tıkırında gideceği şu bu. Yeter ki karşısında cart curt da konuşulmasın. Sadi Bey ikinci çayını içerken ilkin kızı, sonra da İskender kapıyı çekip işlerinin yolunu tuttular. Az sonra Müşteba amca elinde file geldi. Selamün aleyküm mihirim. Yanı başındaki alçak iskemleyi ayağıyla itti. Aleyküm selam. Ne yaptın? Mektubu verdin mi? Şu adam da iyiydi hastaya. Damdan düşer gibi ne diye sorardı. Verdi vermedi. Ona neydi? Pehlivan, bak Müşteba efendi geldi. Ali sertçe karşıladı. Gözüm kör değil Sadi Bey. Estağfurullah evladım, kızma. Müşteba amca bir şeyler sezerek sordu. Aranızdan kara kedi mi geçti? Kısaca anlattıktan sonra bilmez misin pehlivanın huyunu dedi. Pehlivan çayla gelmişti bırakırken, bu gözler dedi, senin ciğerini bilem görür. Ne demek istediğini anlamamışlardı ya, üzerinde durmanın faydası neydi? Müşteba efendi laf olsun diye sonra dedi. Sonra canının sağlığı. Mektubu bugün de veremedim Müşteba. Hadi canım, sende iş yok. Ben nasılım ben? Nuran derken öteki, ismi Ayla'ymış öğrendim. Lakin ne kız, insan onunla bir geceyi koyun koyuna geçirse de sabahleyin idam edilse, hah geçiyorlar. Nursen, Ayla, Nurcan gene her günkü gibi fıkır fıkır geçiyorlardı. Nefeslerini kısarak heyecandan parlayan bakışlarıyla kızları göz hapsine almışlardı. Tam önlerinden geçerlerken Ayla güldü. Güldü, sonra eliyle Müşteba amcayı selamladı. Müşteba amca sevinçten deliye dönerek alçacık iskemlesinde kalkıp kalkıp oturdu. ''Gördün mü? Gördün mü Sadi? Nasılmışım? Yalan mı? Yaman adam değil miyim ha?'' Sadi Bey sıkıntıyla evet diyecekti ki, döndü, arkalarında dikilen kahveciyi gördü. Bakışları karşılaşınca pehlivan, ''Oh oh'' dedi, ''Suyundan da koy.'' İki ihtiyar bozuldularsa da gülmekle geçiştirmek istediler işi. Ali ardını getirdi. ''Bakıyorum torununuz yaşındakilerle artık.'' Sadi Bey kesti attı. ''Yok canım.'' ''Ne yok canımı? Kızı ayarlamışsınız, selam verdi be. Ne olmuş Ali?'' Semtin bisikletçisi Şaban Ali'ye, ''Biz seninle uyuyalım.'' dedi. ''Genciz güya. Yavruları ayarlıyor millet. Haydi hayırlısı.'' Sadi Beylerin sokak kapısı tekrar açıldı. Erdal koltuğunda kitaplarıyla çıktı. Şöyle bir baktı kahveden yana. Kirli cam gerisinde babasıyla Müşteba amcayı görerek gülümsedi hafiften. Sokak boyunca hep Edip'i düşündü. Şimdi gidecek, bulacak, dün olanları anlatacak, yerini getirirse de karıyı onun evine atmaya ayarlayacaktı. İyi çocuktu Edip, arkadaş canlısı. Olmaz demez de herhalde. Demezse alır götürür. Edip'in evini daha önce görmediği için üst katta küçücük bir oda tasarlıyordu. Basma perdeler, kirli yatak çarşafı, yorgan yüzü. Birer kenara fırlatılmış kirli şamaşırlar, sömüklü bezler belki. Sonra da yığın yığın kitap. Edip bu kirli odaya hiç tanımadığı bir kadının alınmasını ister miydi acaba? Un kapanı Vefa Beyazıt'tan üniversiteye geldi. Edip daha önce gelmiş, adeta onu bekliyordu. Kızılay'ın aş ocağı önünde karşılaştılar. Ne haber lan? Gülüyordu Erdal. Kıyak dedi. Haberler kıyak. Sen nereye kayboldun sonra? Ben mi? Baktım Taşlık Gazinosu'nun yolunu tuttunuz. Dedim işler yolunda aldım voltamı. Nasıl, iyi mi? İyi de söz mü? Arkadaşının koluna girdi. Üniversite bahçesine doğru yürüdüler. Yer yer tahta sıralar ıslaktı. Kızla erkekle üniversiteliler ikişer üçer dolaşıyorlardı. O taşlık bir alem dedi Erdal. Lakin ödüm koptu be. Niye? Lüks yer. Cebimde mangır az. Ulan dedim kendi kendime. İster misin ceketi rehine bırakalım? Sonra hiç. Bira filan içtik. O Bekri be. Vodka istedi kadehli. Birasına karıştırdı. Benimkine de karıştıracaktı, istemedim. Fakat ateş gibi karı arkadaş. Ne konuştunuz? Çoktandır gözü varmış bende. Benim de ona vardı ya. Bakma yolsuzluk. Böyle şeyler mangır ister. İyi giyim kuşam ister. İnsanın götürecek yeri olmalı ki. Edip'in vereceği karşılığı ümitle bekledi. Uzun sürmedi beklemesi. At benim eve dedi. Erdal sevinçten çalkalanarak arkadaşının boynuna sarıldı. Esmer yüzünü öptü. Ulan ben de bunu düşündüm ama belki razı olmaz diye açmadım. Demek hiçbir mahsur yok. Ne mahsur olacak? Görüş ayarla. İşte anahtarı al, götür at. Ama benim de sizinle gelmem lazım. Ev sahibi Allah'lık. Sağda solda pek öyle taş koyacak yok. Demek karı ateş gibi. Ne söylüyorsun kardeşim? Elimi avuçlarının içine bir aldı, bittim be. Bunun bir de güzel kızı var, trikolarda çalışıyor. Bazen pencerede görürüm sabahları, bir içim su. Komşu olmasa ayarlamak işten bile değil. Lakin komşu. Kıza boş ver dedi Edip. Kadına bak sen. Kızlar tehlikelidir. Tabii yahu. Başka ne konuştunuz? Ne konuşmadık ki? Gözleri canavar gibi, sanki cehennem yanıyor içlerinde. Eli ateş kor parçası. Elimi eline alınca bittim be kardeşim. Kocası burada değil demek. Değil, zaten moruğun biri. Karıdan kaçıyor desene. Öyle. Haklı öyleyse fukara karı. Haklı tabii. Ağlayarak anlattı. Evlendiklerinde 16'sında var yokmuş. Adam 40'ın üstünde. Kızı kadar yani. Kızı deyince aklıma geldi. Kız da kız hani. Okkalı mı? Okkalı da söz mü? İsmi Nursen. Boş ver ismini. Yani ne demek istiyorsun? Ona da ben mi balta olayım? Fena olmaz. Analı kızdı ha? Tamam. Oynak mı? Kız mı? Yok canım, çok ağır başlı. Ağır başlı ama ne olacak yahu? Çorapta çalışan bir kız. İki hişt pişt dedin mi tamam. İstersen gel bize bir gün ama pazar günü. Ne olacak? Festival ne olacak? Pencereden sinyalleriz. Edip fakülte birdeki Nermin'i hatırladı. Araları iyiydi. Gezip dolaşıyor, sinemaya filan gidiyorlardı. Sonra çok da harbi kızdı. Mangırsız kaldığı günler, hadi bakalım yolsuzum bugün, hesapları sen gör diyebiliyordu. Buysa henüz tanımadığı, belki de kaprislerle dolu bir kızdı. Olmasa bile, Nermin kadar senli benli oluncaya kadar. Tamam mı? Boş ver dedi. Niye? Anlattı. Erdal üzerinde durmadı. Edip merakla sordu. Karıyı sıkıştırmadın mı? Sıkıştıracaktım ama yer müsait değildi. Elini bacağını filan sıktım o kadar. Birinde vodkalı birayla bir coştu. Ulan akşam az kalsın rezil oluyordum. Aynaya bir baktım, boynumda ruj kırmızısı. Evdekiler, ille de ablam, bir görseydi tamam. Kız zaten kurt gibi. Karı bize ne zaman gelse projektör kesilir her geli. Lakin biliyor musun, bizim evinde hiç tadı kalmadı. Şu fakülte bir bitse, bitse ama Avrupa mağrufa fasarya gibi geliyor bana. Moruk keçi gibi ayak diriyor ev için. Ağabeyim de engel ama boşver. Annem, ablam benden yana. Serseri oğlan be, tutturmuş evi satın, parasını bana verin. Herkes kara borsadan dünya kadar para kazanıyor. Ulan ne matrak oğlan be, herkes kazanır sen, kolay mı? Kara borsa deyip geçiyorlar. Kara borsada başarılı olanlar, bence şahsi inisiyatif sahibi, kurt gibi insanlar. Öyle değil mi ama? Ne yap yap, moruğu kandırmaya bak arkadaş. Bir yıl, iki yıl git gez, kitap açma istersen. Yeter ki adın Avrupa'ya gitti olsun. Boş ver bunlara. Karıyı ayarladığına göre nereye götüreceksin? Erdal içini çekti. Vallahi hiç bilmiyorum. Ben zaten bunun için boş verdim şimdiye kadar. Karı kancık takımına ya, mangırsız zamparalık olur mu? Olur dedi Edip. Olur ama böyle olur işte. Başını iki yana sallayan Edip toy dedi. Çok toysun be. Niye? Hala ortaokul talebesi. Oğlum üniversitelisin artık. Yarın hayata atılacaksın. Aç gözünü. Hani az önce bahsettiğin şahsi teşebbüs, inisiyatif, o ticarette kara borsada lazım. Laf. Her yerde, her şeyde şahsi teşebbüs inisiyatif, zamparalıkta da. Zamparalıkta şahsi teşebbüsünü kullanan insan, hayatın her sahasında başarılı olur. İnisiyatif şurada ya da burada değil, her yerde lazım. Sen şimdiye kadar karılarla yattın mı hiç? Erdal güldü. Yattım, yattım ama genel evde. Boş ver genel eve. Kızamıza da boş vereceksin. Karı tavlayacaksın. Hem de mangırlı hanımefendiler. Bizim orada helalim bir karı vardı. Şu seninki gibi kocası basmış gitmiş. Karı erkeksizlikten yaf yaf ediyor. Derken bir ayarladım tamam. Şerefsizim geçen yıl tamam 6 ay geçindim. O naylon çoraplar, o gömlekler, o mangır. Sonra kocası olacak ekselans çıktı geldi aldı götürdü. Nereye? Sivas'a mı, Erzurum'a mı? Lakin sıkı karıydı. Pek öyle güzel değildi ama eli elime değdi mi bir tuhaf olurdum. Bu seninki de onun cinsinden. Adım atışlarından belli oluyor şerefsizim. Hiç düşünme, ayarla, at benim eve. Sonra ara ağzını. Arkadaşı filan varsa, varsa ama mangırlı olmalı. Ben senin gibi kurabiye çocuğu değilim, sağlamcıyım ben. Üstüme başımı yapmalı, cebime mangırımı koymalı. Öyle koymalı ki benim hiç haberim olmamalı. Çakıyorsun ya, karı parasına tenezzül etmem dümeniyle, tamam? Erdal bir kahkaha attı. Az ötedeki tahta sırada ateşli ateşli çekişen at kuyruğu saçlı kızlar, çeşitli fakültelerin kızları dönüp baktılar. Erdal, kızlar bize bakıyor dedi. Edip arkadaşını kolundan çekti. Kızlar tehlikelidir dedim ya. Ağaçların arasından ağır ağır yürüdüler. Ev işini de çözümlemişti ya, kayınta ne olacaktı? Edip'in dediği gibi, karı düşünmeliydi bunları ama nasıl söylerdi? Nasıl mangırım yok, sen idare et derdi. O gün derse girdi. Dersten çıktı, hep bunları düşündü. Mangır işi olmasa karıyla bir bekar odasında yapayalnız kalmanın zevki daha şimdiden hırslı hırslı titretmeye başlamıştı ama mangır meselesi. Hiç olmazsa 3-5 sefer şuraya buraya gidip gezseler, masrafı kendi çekse, senli benli olsalar hadi neyse. Ama böyle daha ikinci buluşmada yolsuzluğunu ortaya döküvermek, ne olursa olsun daha şimdiden bitiyordu karıya. İstiyordu ki hep onunla birlikte yan yana el ele olsunlar. O bir şeyler anlatsın, tatlı tatlı gülsün, elini sıksın, bacağını çimdiklesin, hatta kendini tutamayıp öpüversin. Hele Edip'in bekar odasına girerlerken, çevrelerde kimseler yoktur. Yaklaşıyorlar eve, giriyorlar, elinde anahtar. Sabrı iyice tükenmiştir. Açıyor kapıyı, giriyorlar, perdeler, indiriyor. İyicene loşlaşıyor oda. Böyle daha iyi. Kucaklıyor olanca gençliği, gençliğinin gücüyle. Yuvarlanıyorlar karyolaya. Savrulan siyah eteklik, siyah eteklik altında beyaz, belki de pembe ya da kavun içi ipek kombinezon. Bacaklar tombul tombul, beyaz beyaz bacaklar. Dersler, sınıf, kızlar, erkekler, profesörler, doçentler, asistanlar. Tekrar bahçe, tekrar ders, tekrar sınıf. Hiçbiri savrulan siyah, sarı, mavi, kavun içi, pembe etekleri silemiyor, ardını atamıyordu. Etek, etekler, bacak, bacaklar, şanuvar kokusu, sütyen, memeler. Son dersten deli gibi çıktı, doğru eve. Annesi şaştı. Hayrola oğlum, niye erken geldin bugün? Üzerinde durmazmış gibi davrandı. Dersim var dedi. Yarına yetişecek öyle çok dersim var ki. Karnın aç mı? Hayır. Odasına çekildi, kapıyı kapadı, pencereye koştu. Gelmemişti. Kapılarında kocaman siyah kilit. Her şey öylesine anlamını yitiriverdi ki bir anda. Allah belasını versin. Ne diye gelmedi sanki?